Ayrım 8, sayfa 81. Cömertlik ve görgü üstüne öyküler. Selahaddin ve Veziri. Ey bahtı güzel şah! Anlatırlar ki Muzaffer hükümdar Selahaddin'in vezirinin kendisine ait pek çok köle içinde son kertede sevdiği genç bir Hristiyan oğlan varmış. Öyle zarif bir oğlanmış ki bu insanoğlunun gözü eşine asla rastlamış değilmiş. Günün birinde bir türlü ayrılamadığı bu oğlanla birlikte dolaşırlarken çocuk kendisine yaklaşmasını işaret eden Sultan Selahaddin'in gözüne çarpmış. Ve sultan ona tatlı bir bakış fırlattıktan sonra vezirine "Bu genç çocuk sana nereden geldi?" diye sormuş. Vezir de biraz sıkılarak "Tanrı gönderdi efendim" diye cevap vermiş. Sultan gülmüş ve yolunu sürdürerek "İşte şimdi ey vezir, yıldızlı güzelliğiyle bize boyun eğdirtecek ve bir ay büyülemesiyle esir kılacak aracı bulmuşsun" demiş. Bu sözler veziri düşünceye zorlamış ve kendi kendine "Gerçekten, sultan fark ettiğine göre artık bu çocuğu saklayamam" demiş. Ve zengin bir armağan hazırlayarak güzel çocuğu çağırmış ve ona "Vallahi ey delikanlı, zorunluluk olmasaydı ruhum senden asla ayrılmazdı" demiş. Ve armağanı ona teslim ederek "Bu armağanı benim tarafımdan efendimiz sultana götürecek ve kendin de bu armağanın bir parçası olacaksın. Çünkü şu andan başlayarak seni efendimize terk ediyorum" demiş. Ve aynı zamanda ona Sultan Selahaddin'e versin diye şu iki kıtayı çiziktirdiği bir mektup da vermiş. "İşte efendim, senin ufkunda parlayacak bir dolunay. Çünkü yeryüzünün başka hiçbir ufku bu aya layık değildir. Seni hoşnut kılmak için sana sunulmak üzere kendi aziz canımdan bile ayrılmakta tereddüt etmem. Oysa ey eşsiz ve az bulunur varlık, kendi gönlüyle canından ayrılacak kişi örneğini de pek tanımıyorum. Yaratılışı bakımından cömert ve yüce yürekli olan ve armağandan çok hoşnut olan Sultan Selahaddin, vezirin bu fedakarlığını onu servetlere ve lütuflara boğarak karşılamış ve her fırsatta ona en iyi dostluğunu ve başkaca lütuflarını göstermiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 715. gece olunca demiş ki: "Yaratılışı bakımından cömert ve yüce yürekli olan ve armağandan çok hoşnut olan Sultan Selahaddin, vezirin bu fedakarlığını onu servetlere ve lütuflara boğarak karşılamış. Ve her fırsatta ona en iyi dostluğunu ve başkaca lütuflarını göstermiş. Zamanla vezir, haremindeki genç kadınlara tüm genç kızlar arasında zamanın en eksiksiz ve en hoş bir genç kızını da katmış. Ve bu genç kız geldiği andan başlayarak vezirin yüreğini kazanmasını bilmiş. Ama daha önce genç oğlana bağlandığı gibi ona da bağlanmadan önce vezir kendi kendine "Bu yeni incinin ününün sultanın kulağına erişmeyeceğini kim bilir? En iyisi mi ben yüreğim bu genç esireye bağlanmadan önce onu da aynı şekilde sultana armağan edeyim. Böylece onu yitirmekle katlanacağım fedakarlık daha az büyük olur ve kaybetmek benim için daha az kıyıcı olur" demiş. Böylece genç kızı çağırmış ve sultanı için ilkinden de zengin armağanlar götürmesini sağlayarak ona "Sen bu armağanların bir kısmı olacaksın" demiş ve sultana versin diye şu dizeleri yazdığı bir mektup teslim etmiş. "Ey efendim, ufkunda zaten bir ay doğmuştu. İşte şimdi de bir güneş doğuyor. Böylece aynı gökyüzünde ışık saçan bu iki yıldız birleşsin ve saltanatına yaraşır en güzel takımı oluştursun." Bu davranışıyla sultanın ruhunda vezirin değeri iki katına çıkmış ve tüm saraylıların önünde onun için hissettiği değer bilirliği ve dostluğu birçok kereler göstermekten geri durmamış. Ama bu durum bir bakıma vezirin mahvını düşünen ve sultanın kafasında onun hakkında yanılgılar uyandırmaya kararlaştıran birçok düşman ve kıskanç kişinin belirmesine neden olmuş. Ve Selahaddin'e çeşitli anıştırmalar ve tekrarlamalarla vezirin Hristiyan oğlanlarına karşı her zaman eğilim duyduğunu ve özellikle serin kuzey rüzgarı onda birlikte yaptıkları eski gezintilerin anısını uyandırıp da sultana armağan ettiği oğlanı coşkuyla arzu ettiğinde tüm ruhuyla onun adını anmaktan vazgeçmediğini anlatmışlar. Ve vermiş olduğu armağandan dolayı kendisini acı acı suçladığını, hatta sıkıntı ve pişmanlık duyarak dişlerini sökercesine parmaklarını ısırdığını söylemişler. Ama vezirine güven bağlamış olan Sultan Selahaddin ona bunları anlatanları nakledenlere öfkeli bir sesle "Vezirin mahfı için dilinizi devindirip durmanız yeter olsun. Yoksa başınız omuzlarınızı şu anda terk edecektir" diye haykırmış. sonra adil ve aklı başında biri olduğundan onlara yine de yalan ve iftiralarınızın kanıtını belirtmek ve kendi silahlarınızı kendinize döndürmek isterim. Böylece vezirin ruhunun doğruluğunu kanıtlayacağım demiş. Ve söz konusu çocuğu çağırtarak ona yazı yazmayı bilir misin diye sormuş. Oğlan evet efendim diye yanıt vermiş. Sultan öyleyse bir kağıt ve bir kalem al eline ve sana söyleyeceklerimi yaz demiş. Ve sanki çocuğun kendine özgü sözleriymiş gibi vezire seslenerek şunları yazdırmış. Ey benim sevgili eski efendim, benim için gösterdiğin onca duyarlılıktan etkilenerek sana ne denli muhabbet duyduğumu ve eski günlerin zevklerinin ruhumda hangi anıları bıraktığını bilirsin. Bundan dolayı sana bugün senin iyiliklerini bir türlü unutamadığım ve özellikle burada Sultan Hazretlerine duyduğum saygının lütuflarından yararlamada beni engellediği için saraydaki güncel yaşantımdan şikayette bulunacağım. Dolayısıyla senden şu veya bu yoldan sultanın yanından ayrılmamı sağlayacak bir çare bulmanı rica edeceğim. Zaten kendisi benimle hiç yalnız kalmamıştır ve sen beni hala eski bıraktığın halde bulacaksın. Ve yazdırdığı bu mektubu sultan saraydaki küçük kölelerden biriyle vezire yollamış. Ve ona senin eski kölen Hristiyan genci bu mektubu sana vermek üzere beni yolladı demesini tembih etmiş. Vezir mektubu almış, ona bir an bakmış ve okumak için mührü bile bozmadan ardına şu satırları yazmış. Ne zamandan beri tecrübeli insanlar bir çılgın gibi başlarını aslanların ağzına sokar oldular. Ben aklını yitirip aşka düşenlerden ve de gizli düzenler kuran kıskançların gülmelerine hedef olacaklardan değilim. Eğer onu bağışlayarak canımdan fedakarlık etmişsem, pekala bilirim ki bir kez can çıkınca terk ettiği bedene yeniden dönüp yerleşemez. Bu cevabı almakla sultan çok sevinmiş ve burunları yerlere kadar uzayan kıskançların önünde okumaktan geri kalmamış. Sonra vezirini çağırtmış ve ona dostluğunun yeni belgelerini vererek kendisine ''Ey bilgeliğin babası, bize kendi nefsine bu denli nasıl egemen olduğunu söyleyebilir misin?'' diye sormuş. Vezir de ''Kesinlikle arzularımın irademin eşiğine gelmesine izin vermem.'' diye yanıt vermiş. Ama Tanrı daha da bilgedir. Sonra Şehrazat ''Ama ey bahtı güzel şah, bilginin iradesiyle tutkularını nasıl alt ettiğini böylece anlattıktan sonra şimdi de sana tutkulu bir aşkın öyküsünü anlatacağım demiş ve şu öyküyü anlatmış. Aşıkların mezarı. El Kaysi'nin oğlu Abdullah yazıları arasında bize şu öyküyü nakleder. Der ki, bir yıl Tanrı'nın kutsal evini ziyaret etmek üzere hacca gitmiştim. Ve tüm hac farizelerini yerine getirdikten sonra bir kez daha Tanrı'nın barışı ve kutsaması üzerine olası peygamberin kabrini ziyaret etmek için Medine'ye gittim. Bir gece kutsal kabrin pek uzağında olmayan bir bahçede otururken sessizlik içinde yavaşça duyulan bir sesin söylediği şarkıyı duydum. Adeta büyülenerek ve tüm dikkatimi verip dinleyerek şu dizelerin okunduğunu işittim. Ey tüm şarkılarını sevgilinin anısına adayan ruhumun bülbülü! Ey sesinin kumrusu, iniltilerime ne zaman karşılık vereceksin? Ey gece, sabırsızlığın ateşiyle acı çekenlere, yokluğun kaygısıyla kıvrananlara ne kadar uzamış görünürsün? Ey ışıklı görüntü, yolumda bir deniz feneri gibi neden parlamaz ve beni karanlıklarda körler gibi serseri dolaşmaya terk edersin? Sonra ortalık sessizliğe büründü ve ben bu tutkulu dizeleri okuyan kimsenin gelişini görmek üzere her yana bakındım. O sırada sesin sahibi önümde belirdi ve geceleyin gökten üzerime düşen ışık altında onun gözleri yaşlarla ıslanmış, hayran olunacak kadar güzel bir genç olduğunu gördüm. Ona doğru dönüp, ''Ya Allah, ne güzel genç bir adam bu böyle!'' diye haykırmaktan kendimi alamadım ve iki kolumu ona doğru uzattım. Bana bakıp, ''Sen kimsin ve benden ne istiyorsun?'' diye sordu. Ben de güzelliği önünde boyun kırarak, ''Sana bakarken, Tanrı'dan beni kutsamasından başka ne isteyebilirim ki? Kim olduğuma gelince, ben senin kölen, Muammerül Kaysi'nin oğlu Abdullah'ım. Ah efendim, bilsen ruhum seni ne çok tanımak istiyor. Şarkın beni duyar duymaz son kertede perişan etti ve görünüşün de coşkumu tamamladı. Ve işte, eğer bir işe yarayacaksa, karşında yaşamımı feda etmeye hazır durmaktaydım, diye yanıtlamış. O zaman genç bana, nasıl bir bakışla baktı ya Rabbi? Öyleyse yanıma otur dedi. Ben de ruhum titreyerek yanı başına oturdum. Bana madem ki yüreğim benimle ilgilenerek çarpıyor başıma gelenleri dinle öyleyse dedi. Ve şu sözcüklerle sözünü sürdürdü. Ben Ensarilerden El Cuma'nın oğlu, El Munzir'in oğlu, El Hutab'ın oğlu Utbe'yim. Dün sabah kabilenin camisinde ibadet ederken beli ve kalçaları üzerinde kıvırtarak uğurlarında ölünecek kadar güzel birçok kadının çekiciliği tüm yoldaşlarını silecek nitelikte bir genç kıza eşlik ederek içeriye girdiğini gördüm. Ve belirli bir anda bu ay parçası kendisine bağlı olan kalabalığın ortasında bana doğru ilerledi. Ve kimse farkına varmadan bana, Utbe, uzun zamandır var ki seninle konuşmak için bu fırsatı kolluyordum. Ey Utbe, seni sevenle ve eşin olmayı arzu edenle yaşamını birleştirmeye ne dersin? Dedi. Ve ben ona cevap vermek için ağzımı açmaya zaman bulamadan beni terk edip arkadaşların arasına karıştı. Sonra hep birlikte camiden çıktılar ve kalabalığın arasında kayboldular. Onu bulmak için harcadığım tüm çabalara karşın o andan sonra kendisini bir daha göremedim. Ruhum ve yüreğim onda kaldı. Onu yeniden görünceye kadar cennet zevklerini yaşasam da hiçbir mutluluktan zevk alamayacağım. Anlatısını burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 717. gece olunca demiş ki, ruhum ve yüreğim onda kaldı. Onu yeniden görünceye kadar cennet zevklerini yaşasam da hiçbir mutluluktan zevk alamayacağım dedi. İşte böylesine konuştu ve üzerinde ayva tüyleri bitmiş yanağı kızardı. Benim ona olan aşkım da o denli yoğunlaştı. Ve sustuğu zaman ona, ey Utbe yeğenim, Allah'a umut bağla ve hatalarından ötürü ondan bağışlanma dile. Bana gelince tüm gücümle, tüm araçlarımla sana yardım etmek üzere işte buradayım. Çünkü seni görerek düşüncelerinin konusu sevdiğin genç kızı bulman için ruhumun kendiliğinden büyülü kişiliğine doğru akıp gittiğini hissettim. Ve bundan böyle senin için ne yaparsam sadece gözlerinin memnunlukla bana yönelmesi içindir dedim. Ve böylece konuşarak onu bir kardeş kendi kardeşini kucaklar gibi kucaklayıp sevecenlikle bağrıma bastım. Ve bütün gece sevgili ruhunu yatıştırmaktan geri duymadım. Ve kuşkusuz onun yanında dostça geçirdiğim o tatlı ve doyumsuz anları yaşamımda unutmayacağım. Ertesi gün onunla söz konusu camiye gittim ve ona saygımdan ötürü ilkin onu içeri soktum. Orada sabahtan kadınların camiye genellikle geldiği öğle vaktine kadar birlikte kaldık. Ama tüm kadınlar camiye geldiği halde genç kızın onların arasında bulunmadığını gördük. Ve ben bundan dolayı genç dostumun yüzündeki acıyı görünce ona, bu seni hiç tedirgin etmesin. Dün onlarla birlikte olduğuna göre bu kadınlara gidip senin sevgilin hakkında soruşturma yapacağım dedim. Ve hemen bu kadınlara doğru süzüldüm. Ve onlardan kızın yüksek bir aileden bakire bir genç kız olduğunu ve Beni Süleym kabilesinin reisi El Gifrit'in kızı olup adının da Raiye olduğunu öğrendim. Ve onlara, ey iyi yürekli hanımlar, acaba bugün sizinle birlikte kendisi neden camiye gelmedi diye sordum. Bana nasıl gelsindi? Irak'tan Medine'ye kadar hacılara çölden geçerken koruma sağlayan babası, Fırat kıyılarındaki kabilesini atlarıyla birlikte döndüm ve kızı Raiye'yi de birlikte götürdü diye yanıt verdiler. Ben de verdikleri bu bilgiden dolayı onlara teşekkür ettim. Ve Utbe'nin yanına döndüm ve ona, sana vereceğim haberler ne yazık ki istediğin gibi değil dedim. Ve Raiye'nin babasıyla birlikte kabilesine dönmüş bulunduğunu açıkladım. Sonra da ona, ama ruhunu rahatlat ey Utbe, ey yeğenim. Çünkü Tanrı bana sayısız servet bağışlamıştır ve bunu senin maksatlarına ulaşma uğrunda harcamaya hazırım. Ve bu andan başlayarak senin meselenle uğraşacağım ve Tanrı'nın yardımıyla başarı sağlayacağım dedim. Ve de sadece benimle birlikte gelmek zahmetine katlan diye ekledim. Ayağa kalktı, ataları Ensarilerin camisine kadar benimle birlikte geldi. Orada halkın toplanmasını bekledik. Topluluğu selamladım ve onlara, ey inanç sahibi ensariler, gelin şurada toplanın. Utbe ile Utbe'nin babası hakkındaki görüşleriniz nedir dedim. Hepsi bir ağızdan bana, hepimiz onların ünlü bir aileden ve soylu bir kabileden Araplar olduğunu biliriz dediler. Ben de onlara, öyleyse bilin ki El Hubab'ın oğlu Utbe şiddetli bir arzuyla tükenmektedir. Hepinizden benim gayretlerime sizinkileri de ekleyerek ona mutluluk sağlamanızı rica ediyorum dedim. Tüm dost yüreğimizle diyerek yanıtladılar. Bu durumda bana kızı Raiye'yi El Hubab'ın oğlu yeğeniniz Utbe'ye vermesi için reisleri El Gitrif'in yanına gitmek üzere Beni Süleym kabilesinin çadırlarına kadar eşlik etmeniz gerekecek dedim. Hepsi birden işitip itaat ettikleri yanıtını verdiler. Bunun üzerine ata bindim, Utbe de orada bulunanlar da aynı şeyi yaptılar. ve atlarımızı durdurmaksızın 4 nal sürdük. Ve böylece Medine'den 6 gün uzaklıktaki Şeyh el-Gitrif'in atlılarının çadırlarına ulaşmayı başardık. Şeyh el-Gitrif bizim geldiğimizi görünce bizi karşılamak üzere çadırının kapısına çıktı. Selamlaşmalardan sonra kendisine, "Ey Arapların babası, senden konukluk dilemek üzere buraya geldik," dedik. "Çadırlarımıza hoş gelmişsiniz ey soylu konuklar," diyerek yanıtladı. Ve bunu söyledikten sonra kölelerine bizi ağırlamaları için gerekli buyruğu verdi. Köleler de bizim onurumuza örtüler ve halılar serdiler. Ve bize şahane bir şölen vermek üzere koyunlar ve develer kesildi. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 718. gece olunca demiş ki, "Ve bize şahane bir şölen vermek üzere koyunlar ve develer kesildi. Ama şölen için sofraya oturma zamanı gelince hiçbirimiz bunu kabul etmedik. Ve ben tüm topluluk adına Şeyh el-Gitrif'e ekmeğin ve tuzun hatırına ve Arapların inancı uğruna senden istediğimizi bize bağışlamazsan yiyeceklerine el sürmeyiz," dedim. El-Gitrif de "Nedir dileğiniz?" diye sordu. Kendisine Ensarilerden el-Cuma'nın oğlu el-Munzir'in oğlu el-Hubab'ın oğlu yiğit, iyi, ünlü, Utkulu ve Yüce Utbe ile soylu kızın Raiye'nin evlendirilmelerini dilemek için geldik diye yanıt verdim. Raiye'nin babasının birdenbire teninin rengi ve gözlerinin şekli değişti. Yine de sakin bir sesle bize, "Ey Arap kardeşler, kızımın El-Hubab'ın oğlu ünlü Utbe ile evlenmesini isteğiyle bana onur verdiniz. Ancak kızım buna yanıt verecek tek kişidir. Asla onun iradesine karşı çıkmam. Söz verecek kişi odur. Şimdi gidip fikrini almak üzere onu göreceğim," dedi. Ve duygularını ve sözlerini yalanlayan ve burnuna kadar çıkmış öfkesini belirleyen bir yüzle ve sapsarı bir suratla yanımızdan ayrıldı. Ve gidip çadırında kızı Raiye'yi bulmuş, yüzündeki öfkeden korkmuş olan kız ona, "Baba, neden içinden böyle öfke taşıyor?" diye sormuş, o da kızının yanına sessizce oturmuş. Sonradan öğrendiğimize göre sonunda ona, "Bil ki ey Raiye kızım, İçlerinden biri için seni istemeye gelmiş bulunan ensarilere kodurluk gösterdiğim çadırdan geliyorum," demiş. Kız da, "Baba, ensari ailesi Araplar arasında en ünlülerinden biridir. Kuşkusuz onlara konukseverlik göstermen yerinde olmuş. Ama söylesene bana, içlerinden kim için beni istemeye gelmişler?" O da, "Hubab oğlu Utbe için," diye yanıt vermiş. Kız, "Bu tanınmış bir delikanlıdır. Senin ırkınla ilişki kurmaya layıktır," demiş. Ama o öfke dolu, "Sen ne biçim konuşuyorsun böyle? Yoksa onunla daha önce bir bağlantı mı kurdun? Ben Tanrı biliyor ya, daha önce kardeşime seni oğluyla evlendirmek için söz verdim. Ve amcanın oğlundan başka hiç kimse benim soyuma katılmaya layık değildir," diye haykırmış. Kız da, "Baba, peki ensarilere ne yanıt vereceksin? Bunlar soylu Araplardır ve onurlarına ve öncelik haklarına çok düşkündürler. Eğer onlardan biriyle evlenmemi reddedersen, üzerine ve kabileye olan kızgınlığını çeker, öç almalarına neden olursun. Çünkü senin tarafından hakarete uğradıklarını düşünecekler ve seni bağışlamayacaklardır," demiş. O da, "Doğru söylüyorsun. Ama ben reddetme nedenini çok ölçüsüz bir başlık isteyerek kapatacağım. Çünkü atasözü, kızını evlendirmek istemiyorsan başlık talebini arttır demiştir," demiş. Bunun üzerine kızının yanından ayrılarak bizim yanımıza geldi. Ve bize, "Kabilenin kızı evlilik isteminize karşı çıkmadı konuklarım. Ama erdemlerine layık bir başlık istemektedir. İçinizden hanginiz bana bu eşsiz işçinin değerini sağlayacaktır?" dedi. Bu sözleri duyunca Utbe ileri çıktı ve "Ben," dedi. O da, "Pekala, kızım 1000 kırmızı altın bilezik, 5000 hacar altın sikke, 5000 inciden oluşmuş bir gerdanlık, Hint ipeğinden 1000 parça kumaş, 12 çift sarı deriden papuç, 10 çuval ırak hurması, 1000 koca baş hayvan, Anazi kabilesinden bir kısrak, 5 kutu misk, 5 şişe gül yağı, 5 kutu amber istiyor," dedi. Utbe de, "Ey Arapların babası, bundan kuşku mu duyuyorsun? Ben sadece istenen başlığı ödemekte kalmayacak, daha da eklemeler yapacağım," diye yanıt verdi. O zaman ben, dostum Utbe ile birlikte Medine'ye döndüm. Kuşkusuz birçok araştırma ve zahmetten sonra istenen şeyleri sağlamayı başardık. Ben de paramı ara vermeksizin büyük bir zevkle tüm alımları kendim yaparak harcadım. Ve tüm satın aldıklarımızla Beni Süleym çadırlarına geri döndük. Ve bunları acele Şeyh el-Gitrif'e verdik. ve şeyh artık hiçbir şekilde sözünü çiğneyemeyeceğinden konuk olarak ensarileri kabul etmeye zorlandı. Ve onlar da kızının evlenmesi dolayısıyla tebriklerde bulunmak üzere toplandılar. Ve şenlikler başlayıp 40 gün sürdü. Birçok koyun ve deve boğazlandı ve her türden yemek kazanları kaynadı. Ve kabilenin her üyesi alabildiğine yedi. Bu sürenin sonunda gösterişli bir tahterevan hazırladık ve yan yana bu iki devenin sırtına yerleştirdik. Ve yeni evlileri buraya yerleştirdik. Ve hepimiz birden sevincin sınırında armağanlarla yüklü bütün bir deve kervanını izleyerek yola koyulduk. Dostum Utme de sevgilisiyle baş başa kalacağı günün gelişini bekleyerek neşeyle doldu. Ve yolculuk sırasında onu bir an bile terk etmedi. Ve tahterevanından sadece beni görüp teşekkür etmek maksadıyla tüm dost yüreğiyle güven ve minnet dolu bir konuşma yapmak için bir kez inmekten öte ayrılmayıp ona eşlik etti. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.